Garip Zamanlara hoş geldiniz. Bu programın kaydına girmeden önce merak ettiğim bir konu vardı. Bu podcast yapımcılar en çok hangi konuları konuşur diye. Tabii janralara ayrılır podcastlarda bilirsiniz. Ve en çok dinlenen, en çok yapılan iki janra. Bir tanesi yani tarz, tip diyebiliriz. Bir tanesi dini konular. Özellikle Hristiyan podcastlar çok Amerika'da yaygın. Bir tanesi de true crime diye sınıflandırılan gerçek suç hikayeleri. Bir de ben tabii bunları araştırırken biliyorsunuz Google'dan çıkar sorular, daha önce sorulan benzerler nelerdir diye. En çok mesela şey sorulmuş, hangi podcast konularını konuşayım diye sormuşlar Google'a. Ve en çok çıkan konular, bir tanesi kitap tavsiyeleri.
Bizde var.
Bir tanesi çıkışta olan teknolojiler.
O da var.
Zaman zaman.
Evet. Suç hikayeleri. Gerçek suç hikayeleri var.
Seyahat var. Nerede var bizde?
Bizde yok. Bizde yok. Okay. En çok araştırılan travel diye yine çıkmış.
Evet, seyahat ve dini konuları biz yapıyoruz.
Biz bir kere Tauri'yi konuştuyduk. Filmden dolayı.
Komedi var. Moda var. Finans var. Ve yerel ve siyaset var. Yani en çok bu konular podcast dünyasında öne çıkan konularmış. Biz tabii farklı bir
yatırım
tavsiyesinde bulunmuyoruz. Ama şey konusunu konuşuyoruz. Mesela bu artificial intelligence dediğimiz yapay zeka konularını biz de konuşuyoruz. Gerçi sen çok birazcık şüpheyle yaklaşıyorsun galiba Sertaç ama.
Yok.
Teknoloji konuşuyoruz. Dini konuları ara ara biz de konuşuyoruz. Kitap tavsiyesi veriyoruz.
Tabii bizim din anlayışımız seyahat. Biraz daha geniş değil mi Evren? Yani öyle evet. Semavi dinlerle sınırlı tutmuyoruz biz. Spiritüalizmden de birazcık bahsediyoruz.
Tabii. Ruh bilimci.
Tabii şimdi genel anlamda din demişken biz bu çekime başladığımızda beyaz duman
güzel bağladın.
Çıkmıştı.
Evet, Vatikan'dan yükseldi beyaz duman ama halen Papa'nın kim olduğunu bilmiyoruz.
Balkon konuşması.
İlginç bir şey var buna. Kısa bir değinmek isterim ben. Çünkü bir önceki Papa biliyorsunuz Francis ilk kez Güney Yarımküre'den seçilmiş bir Papa'ydı. Arjantinli ama o biraz araştırdım.
İtalyan kökenli.
Tek taraftan İtalyan kökenli. Biliyorsunuz Arjantin'de çok İtalyan kökenli var. Maradona'da yine keza tek taraftan İtalyan kökenliydi. O ilk Güney Yarımküre'den fakat söylenen şu Katolikle ilgili. Şimdi tabii beyaz duman yükseldi ama halen Papa'nın kim olduğu açıklanmadı. Güçlü adaylar arasında Romalı yani İtalyan var, bir tane Macar var. Onların dışında eğer seçilirlerse ilk kez olacak bir tane Afrikalı güçlü bir aday, bir tane de Asyalı, Filipinli güçlü bir aday var. Daha önce hiçbir Afrikalı ve Asyalı bir Papa olmadı. Fakat Katolikliğin şimdi hep böyle bizim programın ana temalarından bir tanesi de değişim. Katoliklik de son zamanlarda çok değişti. Şöyle değişti. Avrupa ve Güney Amerika ağırlıklı bir Katolik dünyasından bahsediliyordu. Fakat Avrupa'da şöyle bir şey oldu. Bir, nüfus azalıyor. İki, Katolik sayısı azalıyor. Keza Güney Amerika'da da ilginç bir şekilde Katolik olarak bilinen ülkelerde Katoliklik gerilerken Protestanlık, Evangelizm yükselişte. Mesela Arjantin'de Protestanlar neredeyse belki de geçtiler şu anda Katoliklerin sayısını. Dolayısıyla eskiden Avrupa ve Güney Amerika ağırlıklı Katolik dünyası oralarda azalırken ilginç bir şekilde Katoliklik
Afrika'da
ve Asya'da, Filipinler'de yükselişte. Yani her şeyin değiştiğine şahit olduğumuz gibi bu institutionalized yani kurumsal din Katoliklik de büyük bir değişim içerisinde. Dolayısıyla belki de yarın bir Afrikalı ya da bir Asyalı'nın ilk kez Papa olduğunu da duyabiliriz.
Bir girelim bu şeylere, spekülasyonlara isterseniz kim seçilecek diye.
Evet söyleyin.
Oranlar var mı?
Oranlar yani.
Bugün bir yerli gazetecimiz Ulaş Barış bir betting yaptı.
O güzeldi, çok iyiydi.
Söyleyebiliriz. Herkes kendi şeyini söyleyebilir. Ben bir İtalyan olacağını düşünüyorum bu defa ama.
Bence okudun sen şeyleri.
Yok okumadım.
Şey en büyük favori olarak görülen hem bahisçilerin favorisi hem
Macar.
De. Yok şeyin bir önceki papanın Francis'in sanırım sağ koluydu. Yani işaret etmiştir. Kardinal Pietro Parolin, hatta bu konklavi Türkçesi nedir? Konklav mı acaba? İdareden de odur. Şimdi
yani din olur. Din, kardinallardan din şey yapar, idare eder. Demek ki din işte olarak bu, o şey yapıyor.
Dekan.
Şeymiş nedir bu abimiz? Şöyle bir şey var. 133 kardinal var oy kullanan. Bunların çoğunluğu Papa Francis tarafından atanmış. Papa Francis da liberal kanadında şeyin. Ve diyorlar ki işte ondan dolayı kazanma ihtimali var. Ama liberaller de tek şey değil. Kendi içlerinde onlar da bölünmüş. Bu abimizin adını bir saniye okuyup tekrar söyleyeyim. Kardinal Pietro Parolin. Evrenin dediği gibi İtalyan. Ama daha diplomatik bir kariyeri var şeyde. Yani hep böyle Vatikan'ı temsil eden, diplomatik kanallarda temsil eden biri. Ve bazı liberaller onu uygun görmüyorlar şeye. Çünkü daha böyle şey tarafından gelen.
Daha kurumsal mı buluyorlar?
Yok şey yani.
İnanç ve din.
Evet o şey tarafından yani işte vaaz veren bilmem ne yapan esas yani böyle gerçek anlamda kardinal. Ondan dolayı diyorlardı. Şimdi böyle 3'ü 4'ü geçerse, 3-4 kere siyah duman çıkarsa kaybedecek demektir. Yani öyle erken kazanırsa muhtemelen bu kardinalin kazanacağını.
Dün konkleyi başladı sanırım.
İkincisinde seçildi.
İkinci günde seçildi. Dolayısıyla yani belki de İtalyan seçilmiştir.
Büyük ihtimal öyle. Yani tabii spekülasyon yaparak şimdi. Belki de biz bir süre ne kadar kim olduğu şey yapacak. Şöyle bir şey var. Bunu da söyleyeyim. Sözü vereyim sana abi. Şey diyorlar. Amerikalılar daha böyle konservatif tarafta. Yani Katolikliğin de konservatif tarafında. Ve onların istediği biri de seçilebilir. Çünkü onlar da Vatikan'ın genel olarak mali durumu iyi değilmiş. Ve en zenginler de şeyde.
Muhafazakar.
Kuzey Amerika'da olanlar. Aynen.
Evet, sonradan gelen edit. Biz tam kaydımızı bitirdik. Evlere dağılmak üzereydik ki Papa'nın kim olduğu belli oldu. Tarihte ilk kez bir
Amerikalı Papa seçildi.
Büyük kombina. Yani.
Trump dediydi zaten artık hani Amerikalı olsun diye. Evet. Bunun arkasında bir alt okuma var mı? Bir kombina var mı?
Vallahi.
Beyaz duman çıktı yani. Zaten dumanın da
balkona çıktı
oldu.
Ondan sonra.
Şimdi bu arkadaşımız şey midir? Abimiz liberallerden mi?
Yok abi bu sanırım muhafazakar taraftan. Dedik ya Amerikalılar onlar para olduğu için onların kazanma şansı da var diye konuşuluyordu.
Bu papalar mı da ismi var. Kendine
seçti mi ismini?
Leo ismini seçmiş.
Çok yaygındır.
14. Evet. oldu zaten. 14. Leo oldu. Muhtemelen bu Amerikalı olduğuna göre tabii başka seçenek de var. 1000 tane millet var. Macar falan da olabilir ama Polonyalı ya da İrlandalı kökenli olma ihtimali yüksek.
Yani benim gördüğüm kadarıyla betler yattı.
Evet, sonradan editi kapatıyoruz.
Hayırlı olsun.
Hayırlısı. Tüm Katolik dünyasına.
Tüm Katolik dünyasına. Öyle şeyler vardı, tartışmalar vardı.
Zaten yani, Trump da adaylığını biliyorsunuz.
Koydu. Sonra şey dedi ama Papa evlenemezmiş herhalde, ben uygun olmazdım dedi.
Kriter o yani.
Bu ikililik çok tartışıldı yakın zamanda. Yani muhafazakar Papa, liberal Papa. Ve bununla ilgili popüler kültürde de çok fazla üretim oldu. Yani yakın zamanda bir dizi, iki de film var bu konuyla ilgili.
Netflix'teki çok güzeldi.
Bir tanesi işte Two Popes.
Evet.
Orada bir tanesi aslında bir önceki... İki önceki yani Ratzinger'i temsil ediyordu,
evet.
Daha muhafazakar. Diğeri de daha liberal, daha reformcu bir önceki Francis'i temsil ediyordu. Onların mücadelesi. Yine Young Pope var, çok güzel bir dizi, o da tavsiye ederim izlemeyenlere. Yani oradaki Papa da şey anlamında, yani kimsenin tanımadığı birini seçelim de iyi idare ederiz diye Vatikan'daki bürokratların seçtiği bir adam.
Kombina.
Kombina yapıp o da reformist, hatta ilginç bir şey. Bir de son zamanlarda Oscar'a adaydı bu. Conclave ismi, evet. Conclave. Şimdi o ikisinden ilgili bir şeye değinmek isterim. Bu üç İki
Conclave'i
film.
Ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Yani toplanmaları ve birlikte bu konuda yani istişare bulunmaları.
Seçim öncesinde şeyler, kapılar kapanıyor ve kardinaller istişarede bulunup oylama yapıyor. Bütün bu süreç. Ama yani Türkçesinde isterseniz bizim podcast'ta genelde Türkçe şeyleri de üretiyoruz. Bunu bir araştıralım Conclave'i ve...
Yani muhtemelen Conclave'dir diye bir akıl üretiyorum.
Denebilir, onu bir araştıralım.
Yani o 133 kardinaldir.
Evet.
Sanırım... seçim yapmadan çıkamıyorlar.
Yok.
Yani kapanıyorlar.
O duman çıkana kadar orada kapanıyor.
Beyaz duman çıkana kadar.
İşte şey, bunu iyi işler Conclave. Ama Conclave'e gelmenin bir Young Pope'dan bahsedeyim. Young Pope, burada yine bunu anlatmıştık, bu hikayeyi. Jude Law oynuyor, İngiliz. Zaten Britanyalı bir papa. Tabii İngilizlerde de Katolik var ama çoğunlukla İrlanda kökenli tabii. Britanya'da Katolikler. Orada papa seçildiğinde şöyle bir şey anlatmıştık bu hikayeyi ama Conclave'e bağlayacağım. O yüzden tekrar anlatıyorum. Bir danışman gelir buna, bir kadın. İşte Ivy League üniversitelerinden bir tane genç bir kız gelir ve der ki kadına, işte sence en fazla ilgi duyulan Amerikalı sana şey yazar kimdir, işte kız sayar, şudur Steinbeck'tir, şudur budur falan. O da der ki hayır der, işte o değildir. Sonra sorar en fazla ilgi duyulan yönetmen kimdir, o yine işte Spielberg'tir der, bu der hayır değildir. Ve sonra söyler der ki bence der en fazla ilgi duyulan Amerikalı yazar Salinger'dir. İşte ve en fazla ilgi duyulan yönetmen de Kubrick'tir. Son Çavdar Tarlası çocukları, evet, ilginç bir romandır o. Ve en sonda şeyi sorar, tekno müziği. Kız der ki ben tekno müziği bilmem, işte bir de der Ivy League'den gelmişsin bilmem falan der, Daft Punk'tır der. Ve bunun üçünün özelliğini sorar kıza, ortak özelliğini. Ortak özelliği der bu üçü de, kesinlikle gazeteye mülakat vermediler, fotoğraf çektirmediler, bir gizem yarattılar. Ben de der artık halka konuşmayarak kiliseyi gizemli bir hale getireceğim. İnsanlar koşarak bize gelecek, merak yaratacak. Bu Conclave filminde dekan, yani bu kardinallerinden şeyden sorumlu, yeni papayı seçmeden sorumlu kişi bir konuşma yapar filmin başında. O da bu gizemi bir adım daha ileri götürerek Katolikliğin kalbine getirir ve der ki yani İsa bile aslında der bir uncertainty, belirsizlik der, iyi bir şeydir dünya içinde, Katoliklik içinde. Çünkü der eğer belirsizlik yoksa gizem de yok. Gizem yoksa din de yok. Oradan şeyin örneğini verir İsa'nın. İşte bilirsiniz İsa'nın meşhur lafları var. Meşhur lafı ölmeden önce der ki Father, Father, why have you forsaken me? Yani baba, Tanrım, Tanrım, beni neden bıraktın, terk ettin? Ve orada derler ki yani kısa bir süreliğine Tanrı'nın bizzat kendi bile ya da işte İsa'nın bizzat kendi bile şüphe işine düşer. Ve yani şüpheyi tamamen Hristiyanlığın kalbine koyan bir konuşma yapar Conclave dizisinde.
Dizi mi şey, o film mi?
Filminde. Ha. Tabii sonu biraz onun daha provokatiftir. Biraz bu LGBTİ olaylarına
aman,
falan
aman
girer.
Abi gene
çok
şey,
sonunu evet. Söylemeyeyim. onu tavsiye ederim. Bir de Kemal dedi işte bu podcastlarda bu konu hani sanırım crime suç şeyleri dışında evet. Biz hepsine değiniyoruz. İsterseniz bundan sonra onlara da değiniriz. suç crime'a.
Eksik kalsın bir tanesi.
Ben de şey diyordum. Eksik kalmasın.
Onda yapalım.
Ona da değinelim. Ona da değinelim.
Bu üç tane isim saydın ve üçünün de özelliği birazcık gizemli olmasıdır evet. Dedin. Bizim programlarımızda full tam gizem olarak anacağımız bir isim var. Sıklıkla bahsederiz. Kim hatırlayacak? Bir yazar desem.
Yani gizem deyince
gizem
Hüdaoğlu geldi benim aklıma.
Ben de gizem Hüdaoğlu düşündüm.
İtalya desem, yazar desem.
Evet, Elena Ferrante. Evet, onun kim olduğu bilinmiyor.
Evet, o tam gizem o da, işte. O da,
tam gizem, evet. Hatta bir iddia var ki yani onun kredi kartı şeylerinden The Guardian kim olduğunu buldu ama ifşa etmedi falan. Ama şey geri bildirim aldık. Bu listeleri konuşurken işte dedik son 20 yılın en iyi yazarlarını seçti The Guardian. İşte Elena Ferrante bir numarada. Son geçen programda da BBC dizileri seçmişti. The Wire bir numarada.
İşte, tek geçerim.
Evet. Fakat şey dediler çok güzel ama bir liste de siz oluşturun. Her programda bir liste verebilirik. Ben bu programda şey listesini vermek isterim ama bu şeye girmek istemem. Çünkü yani böyle işte yazarlar mazarlar dediğinde herkes klasikleri söyler.
Abi en son alışveriş listemizi verecekken her programda bir tane yaparsak.
Onu da veririk, alışverişi de veririk. Yani işte böyle yazar dediğinde herkes söyler Dostoyevski, Tolstoy tartışmasız. İşte İrlandalılardan James Joyce, Beckett Cumhuriyetinden Kafka abimiz. Bunlara girmeyip yaşayan yazarlara, hala daha üretenlere ben böyle bir 4 tane yazar söylemek isterim. Bizim listemiz olsun bu da. Yani Elena Ferrante'yi zaten listeye koyuyoruz. Benim Murakami'yi çok konuştuk burada ama listeye Murakami'yi değil de başka Japon Gerçi onun Japonluğu tartışılır. Kökeni Japon ama İngiliz vatandaşı.
Son Nobel'i alan.
Son değil de yani bir 7-8 sene önce Nobel'i alan Ishigoro. Dolayısıyla ben Elena Ferrante'den sonra Ishigoro'yu gorum. Kazuo Ishigoro.
Evren bahsetti.
Babası yani, haricici evet, olduğu için.
Konuştuk yani programda konuştuk.
İngiltere'ye gider ve bir daha da İngiltere'den çıkmaz. Dolayısıyla İngiliz vatandaşı olur ve Nobel aldığında da İngiliz yazar olarak geçer. İngilizce yazar. Ama kökeni tabii Japon. Japonya'da geçen romanları da var ama yani İngiliz yazardır Ishigoro. Üçüncü sıraya ben böyle çok provokatif Michel Houellebecq'i korum. Onu da konuşmuştuk, Fransız bu evet. Sarı yeleklileri şey yaptı.
Abi saltanlı falan filan.
Evet.
Arkadaşımız.
Saltanlı o da tartışılır.
Yani şeyleri çok içeriği böyle yani işte cinsellik bilmem ne falan çok keskin şeyler var.
Yani şeyi söylerdi işte Avrupa ölüyor. Avrupa'ya da geliriz birazdan. Çünkü Avrupa'yı kimse öldürmüyor aslında. Gene onun iddiası. Evet.
Senden bu bağlamda yani bizim
medeniyetler ölmez. Şey öldürülmez. Medeniyetler intihar eder. Ve Avrupa'nın intihar ettiğinden bahsediyor. Biraz politik doğruculuğa saldırı yapar.
İşte sağ tanımlısıdır yani baktığında. Yani.
Ama sağdan gelmez. Ama evet doğrudur. Yani baktığında
söylem birazcık.
Hatta İtaat kitabı söylemiştik. Fransa'da İslamcı parti kazanır falan filan. Tam sinir uçlarına dokunan bir romandı. Onun yine benzer böyle beyaz, çünkü Avrupa'nın çöküşünü anladılar. Hep karakterleri de böyle beyaz, hayattan keyif almayan bir orta yaşlı bir adamdır. Kendidir muhtemelen. Ondan sonra yazdı. Son romanı değil aslında ama şey pandemi zamanında çıktı. Serotonin romanı var. Hem Fransızca ve hem Almanca aynı anda yayınlandı. Onu Türkçe'ye çevirdiler. Yani dinleyicilerimiz okumak isterse İtaki yayınlarından çıktı. O da en iyi romanlarından biridir onun. 3 numaraya onu korun. Michel Houellebecq. Ishigoro'yu söyledik. Elena Ferrante. Bir de...
Söyleme abi bir gizem yarat o. Orada.
Gizem yaratabiliriz orada.
Yalnız bu arada dinleyicilerimiz bilsin, zaman zaman kendi çevremizden arkadaşlarımızın isimlerini zikrediyoruz. Yani Gizem Hüdaoğlu dediğiniz tam dinden ve şeyden bahsederken uhreviyattan falan Hüda da biliyorsunuz.
Evet. Zaten şey
Allah söyletti diyorsun.
gerçek isim yani uydurması çok bir isim.
Gizem'e de buradan çok selam söylüyorum. Dördüncü sıraya da arkadaşlar ben Norveçli John Fosse'yi koyuyorum. Bu da
abi sona bırakacaktım onu şimdi
evet.
Yani.
Evet Gizem yaratmadık. Bu abimizin de şöyle bir özelliği var. Bu da Nobel aldı. 2-3 sene önce. Bunun da özel hayatta bazı sorunları vardı. Biliyorsunuz Norveç protestan bir ülke ama İskandinav ülkelerde daha çok böyle işte şeyin ateizmin çok yüksek olduğu bir ülke. Böyle sorunlarından dolayı alkol sorunu vardı. Büyük bir alkol sorunu. Belli bir yaştan sonra gider ve Katolik olur. Bu şeyinin romanlarda bunun çok yansıması var. Şiirseldir romanları. Böyle tekrarlar var devamlı. Ya ben bu şeyi sahneyi okumuştum. Yani tekrar gider, tekrar gelir, tekrar gider. Onun romanlarını da ben çok beğenirim. Dolayısıyla yani günümüzü en iyi yansıtan dört yazar olarak Ishigoro'yu, John Fosse'yi, Elena Ferrante'yi ve kim demiştik?
Houellebecq.
Michel Houellebecq. Bir listede biz vermiş oluyoruz böylelikle.
Ya hiç Türk yazar koymadın tabii tartışılabilir.
Koymadım, evet. Tabii tartışılabilir.
Olur muydu olmaz mıydı ama işte bir evvelden Orhan Pamuk'u zaman zaman hatırlarsanız konuşmuştuk. Acaba o da birazcık daha geçmişle bugünün arasındaki sentez falan.
Doğuyla batı arasında kalma. Araf. Arada kaldı.
Bu arada biraz önce şey konuştuk. Bu kombina dedik ya. Şeyde seçimde, papa seçiminde. Almanya'da çok ilginç bir şey oldu. Bu arada kombina entrika olarak da çevrilebilir.
Evet. Yani. Çünkü Türkiye'den dinleyicilerimiz
var. Koalisyon ilk turdan geç almadı şey onayı, onu diyeceksin.
Evet, evet. Evet. Güven oyu almadı. Güven Merz ve İkinci Dünya Savaşı sonrası işte modern federal Almanya döneminde diyebilirik herhalde. Evet. İlk defa böyle bir şey olmuş. 26 şey, 6 fire verdiler. Kimden... bildiğiniz gibi koalisyondur. Merz,
Grand Hristiyan, Koalisyon.
Aynen. Büyük Koalisyon. Merz, Hristiyan Demokrat taraftan ama Sosyal Demokratlarla ve iki tarafta da şey var.
Birbirlerine karşı ön yargı var. Yani Sosyal Demokratlar şeyleri sevmiyor, diğerleri Sosyal Demokratları
yani
istemiyor.
Ama onun ötesinde bir de kızgınlık var. Çünkü işte şey yapmayacağını, kamu harcamalarını artırmayacağını falan söyledi. Ondan sonra döndü, o anayasadaki şeyi değiştirdiler apar topar. eski mecliste. Evet. Yani kimin
fire verdiği belli değil.
O belli değil.
Ama yalnız yine de hani normalde ikinci tur için beklenmesi gerekirmiş falan.
Ha, ilk öyle okudum ben de.
Evet, demiş ki Mers, hayır demiş, bugün yapacağız. Aynı gün içerisinde ya da ertesi gün, ikisinden biri tam hatırlamıyorum.
Sanırım aynı gün içinde.
Aynı gün ve bu kez geçmiş. Yani belli ki hani demişler, evet, ne yaparsınız falan, yani yapmayın böyle kara gözlü. Yani işte Papa'dan bahsettik, biraz siyasetten bahsettik ama...
Şey söyleyecektim. Söyle. Yani tamam, özellikle de yerel siyaset konuşmuyoruz ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bir arkadaşım şey paylaştı. Kıbrıs'taki duruma bir gönderme yaptı. Malum bizim de... Hatta Kemal'in çok da güzel bir şeyi vardır, şiiri vardır. Neydi ismi şeyin, şiirin?
Faiz Bey Destanı.
Faiz Bey Destanı. Şey diye haberi paylaştı. Altına da Faiz Bey Loading diye. Evet. Yani şunu söyleyecektim. Biz Almanya'ya benzeyelim derken, evet, Almanya bize benzemeye, evet, başladı.
Ama Amerika için.
Amerika için söylemediler. Aynı şekilde.
Evet, yani gerçekten... Sanırım evren değil ilk bahseden bu bulan garip zamanlar ifadesini, evet, gerçekten de garip zamanlardan geçiyoruz.
Belki teknolojiye de bağlarız, garip yapay zekaya geçeriz. Çok ufak bir parantez açayım ama, çünkü Kemal dedi şey daha çok dinleniyor, işte finans daha çok podcastlarda ele alınan bir konu. Biz de bu Warren Buffett'ten bahsettik. Adam nazar değdi.
99 yaşında.
94 yaşında.
Ama gideceğim geleceğim gene diyor ama.
Sene sonunda bırakıyor CEO'luğu.
Abi tadını da bırakmak lazım.
Evet. Şu anda borsa düşerken adam likitte yine kazançlı çıktı. Warren Buffett abimiz.
400 milyara yakın nakit. Evet. Yani direkt yüklendi.
Yüklendi, nakite geçti. Borsa düşmeden önce. Evet. Onu da başardı, kurdu ama açıklama yaptı. Bir de günde 4 kola içiyorum diyor.
Evet,
5-6 kola içiyorum. McDonald's yiyorum, chips yiyorum, gayet zinleyim falan. Bu Amerikalılar da ilginç. Donald Trump da öyle işte. McDonald's'ın, evet, yatağa gidiyormuş. O da gayet dans ediyor falan.
Bir de Warren Buffett şey de dedi. İşte brokoli, Brüksel lahanası falan yesem herhalde bu kadar yaşamazdım.
O şeye geçelim isterseniz, bu teknolojiye. O da ilginç. Gene garip zamanlar, çok çok garip zamanlar. Yani o kadar sık haberler gelmeye başladı. İşte ilk haberi gördüm ben. Çin'de yapay zekadan oluşan doktorlardan mütevellit bir hastane kuruldu ilk defa. Yani bu tabii aynı şey.
Ben de başka bir yerde okudum ki uzun bir süre devam eden bir radyo programının aslında podcast olduğu ortaya çıkmış. Yani uzun zaman demeyeyim ama bir süredir.
Podcast derken?
Evet, özür dilerim. Yani radyo yapay program. Zeka tarafından yapıldı. Ortaya çıkmış.
Yine Bill Gates'in açıklaması var. Yakın zamanda yani yapay zeka bütün mühendisleri işin eline alacak. Onların çok ötesine geçecek. Yani bunlar tabii çok ilginç. Ama şeyi de değiştirecek gibi. Hem etik anlayışını, hem de toplumun yapısını değiştirecek gibi. Çünkü düşün işte doktor, yapay zeka ama yani doktorluğun başka şeyleri de var işte. Hep konuştuk, simgesel kimliği var, hı hı, falan filan toplumda falan filan. Yani onunla kendini tanımlayan insanlar var. Onlar herhalde depresyona
bizde de yayılmaya başladığını falan düşünür müsünüz? Benim bir arkadaşım var mesela, teknolojiyle çok fazla arkası yoktur arkadaşımın. Son dönemlerde her şeyi ona sormaya başladığını gördüm. Sesli kullanır bu arada. Ve her şeyi ama her konuda böyle yapsam nasıl olur, şöyle yapsam nasıl olur falan gibisinden şaka olarak başladı. Ve bununla ilgili olarak da bir sürü sosyal medyada şeyler başladı. Şimdi böyle gösterir işte kucak kucağa mum eşliğinde böyle şeyle sohbet
ediyor. Oradan ChatGPT'ye eleştiri var işte, hep pozitif, genelde pozitif feedback, geri bildirim verme temayülü var diye. Dolayısıyla işte onun üzerinde çalışıyorlarmış şimdiki, aha, daha şey olsun diye. O anlamda nedir şeyin ki Gemini, Google'ınki. Onu kullananlar var. Yani Sertaç'ın alandan, uluslararası ilişkilerden arkadaşlarım onları kullanmaya başladı. İşte raporu hızlandırma açısından.
DeepSeek var biliyorsunuz.
DeepSeek şeyin Çin'inki.
Ve bir de Grok var. Grok özellikle çok
aktif. Hiç kullanmadım ben Grok'u.
Grok çok ilginç.
Bu Twitter'ın içindeki, X'in içindeki.
Çok kullanıcı olduğu için yine konuşmuştuk bu konuyu. Dolayısıyla çok fazla sayıda da soru almaya başladı. Hı. Bu da onun tabii öğrenme kapasitesini etkiliyor. Öğreniyorlar bunlar.
Evet. Yani o ilginç.
Yani çok negatif bir boyutu da var. Ben de yakın zamanda yani böyle detaylı tüm konuşmayı dinlemedim ama işte real olarak çıkar ya. Yuval Harari zaten o skeptiklerden bir tanesi bu evet, konuda. Şunu söylüyor işte, otoriter ülkelerde devletin şeyini artırıyor bu. Gücünü artıran bir şey. Ve verdiği örnekte İran. İran'da işte kadınların başörtüsü takma zorunluluğu var kamusal alana çıktıkları zaman, ama işte araba kullanırken takmazlardı.
Ya da ki isterse takarlar.
Evet, ya da işte kontrol çünkü nasıl kontrol etmek çok zor. Yani milyonlarca polise ihtiyacınız var. Yani birilerinin bakmasına ihtiyacınız var yakalayabilmek için. Ama şimdi bununla diyor yapay zekayla ve işte bu genel olarak teknoloji diyelim aslında sadece sadece yapay zeka değil ama yüz tanıma teknolojisiyle artık belli yerlere koyduğunuz zaman siz kameraları geçtiği anda tanıyor kadın mı erkek mi sürücü, oradan işte başı örtülü mü değil mi onu tespit ediyor ve anında mesaj atıyor arabanın sahibine, işte SMS ya da SMS'tir muhtemelen ya da WhatsApp mesajı neyse artık, ve arabaya el koyuyor.
Evet. 1984
aynen.
Gidiş aslında aynen. Biraz.
Yani çok çok korkutucu bir tarafı var.
Bu son zamanlarda okuduğum kurgu dışı iki kitaptan bir tanesi de işte Harari'nin şeyiydi. Nexus'uydu. Nexus'ta bu okudum. Yapay zekayı enine boyuna ele alıyor Harari. Ben beğendim. Yani diğer kitaplarında okudum. Öyle süper şeyi falan değilim ama yani okunması gerek. Bazı yazarlar var muhakkak okunması gerekir. O listededir benim. Bu şeyi söylediydik benzer konuda. Jordan Peterson, attıydım size bakabildiğiniz bilmem ekonomiste çıktı. İşte cult, batıda cult
evet,
şey
gördüm,
diye. Jordan,
ama sadece şeyi gördüm senin gönderdiğin.
Ha, yazıyı okumadım. İşte ben de abone olmadığım için bütün yazıyı okuyamadım.
Ben gönderebilirim sana.
Yani gönderirsen onu da tartışabilirim. Onun kitabını almayı etik olarak uygun görmediğimi söylemiştim şeye gittiğimde Polonya'ya. Bir geldim Kıbrıs'a bir baktım. Yani o kitap yeni çıkmasına rağmen Türkçe'ye çevirmişler Işık Kitabevi'nde. Wrestling with God'dur İngilizcesi.
Lehçesini almadın.
Lehçesi değil, İngilizcesi çıktıydı şeyde gördüm de. Fakat ilginç bir şekilde Türkçe'ye çevirmişler. Tanrı'yla mücadele eden biz diye. Ben aldım onu okudum. Yani ilginç bir şey. Bu adamın ben daha önce debate'lerini gördüm. Debate'lerden ayrı olarak şeylerini de okudum.
Debate münazara.
Münazaralarını.
Cao.
Evet, münazara. Bir kelime daha var güzel debate'le ilgili. Münazaradan ayrı Türkçe şimdi aklıma gelmedi.
Yok,
aytışma. Aytışma. Videolarını izledim dediğim gibi ama hiç kitabını okumadıydım. Sonra bu kitabını okudum. Bir kitabını daha aldım. Onu 90'ların sonunda yazdı. Yani ilginç bir kitap bu. Şeyden, eski ahitten, yeni ahitten hikayelere gider. Ama tabii bu adam Jungçu ekolden geldiği için bu kısa bir şey var. Bu arketipleri çok duyarak. Şöyle bir tanımı var arketiplerin. Yani bu Jung tabii bunları çıkaran. Diyor ki tüm insanların bilinç dışında kolektif bir bilinç dışı var. Bütün insanların paylaştığı. Ve bu kolektif bilinç dışında da herkesin taşıdığı bazı figürler, semboller ve hikayeler var. İşte anne, kahraman. Yani bir Afrikalı'da da, bir Asya'da da. Ve bunları hem dinlerde bulabilirsiniz hem de hikayelerde bulabilirsiniz. Herkesin paylaştığı ve biraz bunun üzerine giderek popüler kültüre de gönderme yapar. İşte Harry Potter, kahraman arketipi, anne arketipi ya da çok bilmiş yaşlı arketip. Yoda, Star Wars'tan. Biraz böyle popüler kültüre de gönderme yapar. Eski ahitten yeni ahiti okur. Ama tabii bu kelimeye de bir Türkçe bulalım. Hoşuma gider İngilizler kullanır bunu, Amerikalılar. Derler ki bir şey yaratın. Bostan Korkulu'nun İngilizcesi strawman. Ve bu strawman'i döven. Bu strawman'i sanki Bostan Korkulu tam karşılamazmış gibi. Yani orada strawman aslında sen karşında alt etmek istediğin düşünceyi çok basite indirgen.
Evet, çarpıdın da.
Çarpıdın
ve döven.
Sonra dönen döven. Biraz onu yapmak istemem ben. Strawman olarak yapmak istemem ama yani tabii bu hikayelerden hep gittiğinde de bir sürü imgeler, hikayeler ama o ormanda da kaybolur. Bir yere varman gibi ama eğlenceli bir okuması var. Tabii bu adamı esas sevmemelerin sebebi daha böyle sağ tendanslı, Kanadalı'dır, muhalifiydi çok.
Trudeau'nun
muhalifiydi. İşte bu woke kültüre, kimlik siyasetine çok karşı bir adam falan. Daha çok erkeklerin, beyaz erkeklerin takip ettiği bir abimiz.
Bu arada Kanada deyince, Kanada'da Trudeau'nun
yerine
gelen Carney, Trump sayesinde kazandı.
Trump'a duyulan tepki sayesinde aynen, değil mi?
İşte, dün görüştüler onlar.
Evet, evet, çok çok güzel bir diyalog.
Avustralya'da da aynı şey oldu. Aynı şekilde. Liberaller kazandı. Yani bir Trump tepkisi üzerinden insanlar seçim kaybediyorlar. 20... Çünkü o kadar çok gıcık kapılıyor ki dünyada.
Yani liberaller 20 puan falan gerideydi evet. Kanada'da. Tabii iki iyi şey, yani onlar için iyi şey oldu. Bir, Trudeau bıraktı. Çünkü o baya baya kaybetmişti popülaritesini. Bir de bu Trump korkusu liberalleri kazandırdı. Tabii çok karizmatik bir şey.
İlginç bir görüşme. Gördüm ben birkaç parçasını. İşte Canada is never for sale.
Evet.
O da diyor ki never say never. James Bond filmi gibi. Donald Trump.
Yani çok kanal... geleneksel bir siyasetten de gelmiyor anladığım kadarıyla. Yani parti siyasetinden gelmiyor yok, bu adam.
İlginç bir şekilde.
İktisatçı akademisyen de galiba öyle.
İngiliz Merkez Bankası'nın guvernörlüğünü yapmış birisi. Ve sanırım yani iş dünyasından da bir şey var. Gayrimenkulde de var. Hatta onu diyor zaten Trump'a da, işte siz de gayrimenkul sektöründesiniz, bilirsiniz.
Bazı şeyler satılık
değil. Bazı gayrimenkuller satılık değil. Buckingham Sarayı gibi.
Ha evet, örnek veriyor.
Siz de oradaydınız.
Beyaz Sarayı gibi de der. Beyaz Sarayı da örnek verir. Buckingham Sarayı
yani da. Bunlar satılmaz. Biz de satma niyetinde değiliz. Değiliz
ama Donald Trump'ı sadece we'll see that diyor. Göreceğiz falan.
Her ülkeden bahsetmişken birazcık İngiltere'den de bahsedelim.
Bahsedelim.
Kraliyet ailesinin son kavgalarını, tartışmalarını takip ettiniz
yani
mi?
Yani şeyin, prensin pişman olup Harry'nin geri dönmek istediğini, yuvaya geri dönmek istediğini.
Bu konuyla ilgili olarak BBC'de bir mülakat yaptılar kendisiyle. Ve diyor ki işte babam bana konuşmuyor.
Evet.
Ve artık diyor ne kadar zamanı kaldığında bilmiyoruz diyor. Tabii bu da şeye işaret, yani hasta olduğunu gerçekten işaret
kanser ediyor.
Kanser
tedavisi
diyor. Dolayısıyla esas tabii tartışma noktası, geri döndüğüm zaman bana koruma sağlamıyorlar. Yani esas onun üstünden yürüyor. Yani çünkü ben hani çok göz önünde olan bir figürüm ve kendi korumalarımı tutmam falan filan. Yani devletten koruma istiyor.
Ama reddet, yani kendisi evet. Aslında.
Tamam, reddeden kendi yani.
Reddetmişti.
Buradan Ali Rüstem abimize de belki gönderme yapabiliriz. O zaman da
o da koruma istemez.
Hayır dediydi o. Bu çok pişman olacak. En rahat yerden sen çık git.
Doğrudur.
Amerika'nın güneyleri de sürün falan filan dediydi. Geçen cumartesi gördüm. Dedim senin kehanetin gene gerçek olun. Tabii ki neydi olacağı diyorlar.
Beh der, ondan sonra devam eder anladın. Güzel güzel. Evet. Seyahat demişken ben tabii bu kaydı ne zaman yapıyoruz? Ben yarın yurt dışına, Çek Cumhuriyeti'ne gideceğim. Praga 2-3 gün oradayım.
Orada iyice bir nabzı tut.
Bir sonraki programda mesela Praga konuşalım.
Olur, olur.
Bir gazeteli fotoğrafta bekliyorum.
Elbette. Senden. Bir de muhtemelen onun hani şeylerini, edit, kayıt, kuyut falan düzenlemesini herhalde artık. Yani siz dinlediğinizde ben inşallah
çok gelmiş.
Yok olacak.
Yok. Dolayısıyla hani şeye şaşırabilirsiniz. Papa belki de o zaman duyurulmuş olacak. Evet, şu anda seçildi evet. Ama biz bilmiyoruz. Ama siz dinlerken kimin olduğu belli olacak.
Ya inşallah en kısa sürede yapma azmindeyim diyeyim. Çok geciktirmeyelim. Evet, çünkü edit, güncel konulardan da konuşuyoruz.
Evet, güncel konulardan da konuşuyoruz. Sertaş'ın da bir seyahat oldu. Sen de geldiğinde. Dolayısıyla bir sonraki programı böyle seyahat ağırlıklı yapabiliriz.
Evet.
Sertaş'ın seyahati derken Chicago'dan sonra.
Ben bir...
Doğru, sen Mersin'e
yaptın. Mersin'e gittim.
Tantuni yedimiştir orada.
Tantuni yemedim ama...
Tantuniler.
Onu konuşmadık. Kıbrıs'a geldi
evet,
seninki.
Evet. Ali Zade'yi de konuşalım.
Onu da bir sonraki programa bırakalım bence. Özgür'ü ziyaret ettim. Evet. Ortak arkadaşımız orada. Ziyaret ettik daha doğrusu. Ailece gittik. Sağ olsun çok güzel ağırladı bizi.
Güzel.
Gezdik. Yani iki gün. İşte cuma sabah gittik. Pazar akşam geldik. Çok fazla zaman geçirmedik. Çok güzel şeyler yedik.
Tantuni, afiyet olsun.
Tantuni yemedik. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani yolu düşenler muhakkak gitsin. Gatmerci dayı diye bir yere götürdü bizi. Özgür sağ olsun. Yani böyle bir...
Çok başarılıydı.
Böyle bir tatlı yok diyeyim yani.
Anladım seni.
Şey, yani özellikle... Katmer tabii şey bizdekinden çok farklı orada. Ama çok lezzetli. Aynı zamanda gitmişken bir de künefe yedik.
Ayıptır söylemesi. Biz de Evren Bey ve bir grup arkadaşla bugün Zekai'deydik.
Oh.
Evet. Yani yemek işlerine de girelim oradan da.
Evet, podcastlarda
hiç konuşmuyoruz.
Yemek konuşuyoruz. Evet. Artık seyahatlerde daha çok böyle yediğimiz şeylerden de bahsedebiliriz.
Sanki Girne'de bu yemek kültürü bir adım ileridedir. Lefkoşa'ya kıyasla yani lokantalar falan seçenekler.
Lefkoşa'nın güneyi mi, kuzeyi mi?
Lefkoşa'nın
güneyi
olan,
o anlamda
tabii,
çok
elbette,
şey.
Tabii elbette bilmek lazım.
Çok fazla seçeneğin olduğu, çok başarılı restoranların olduğu
çok
bir yer.
Çok başarılı ve süreklilik var. Yani evet, birçok yerde.
Şimdi evet. Alizade'yi de gelecek hafta konuşacağız.
Alizade'yi de gelecek hafta konuşuyoruz. O da şeyden bağlıyoruz işte. O da biliyorsunuz kendi fanlarına Tantuniler diyor. Şimdi sen Sertaç da Mersin'e gitti. Tantunileri ve Alizade'yi de.
Mausa Türk gücümüz de şampiyon oldu.
Bu arada tebrik edelim.
Ve o kutlamalara Kemal'i da katıldı Alizade rastgele. Onu da konuşuruz. Bir gelecek programda belki şeye de konuşuruz. 9 Mayıs'ta geldi.
Avrupa günü.
Dünya Avrupa günü. Tabii o Schuman deklarasyonunun imzalandığı tarihi Avrupa günü. Tabii bu otoriteryanizmin her yerde yükseldiği, işte Çin malum, Amerika malum falan, hali daha.
Belli değerleri.
Evet, değerleri.
Bir yere kadar da olsa muhafaza eden.
Avrupa'yı savunacağız.
Savunacağız diyor.
Savunmaya devam ediyor.
Bunun üstüne ben başka bir şey söyleyemiyorum.
Evet, burada Kemal editlerken bir şey
yaptık bir sefer.
Evet,
hatırlarsanız.
Beethoven çaldıydı.
Senfoni girdiğini hatırlarsanız işte Belçikalı'lı, işte Avrupalı'lı dedik ve girdiydi.
Bence yine yapabiliriz.
Yani peki. Bir sonraki o zaman programda görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Avrupa ile kalın.
1st trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.